İnsanın en büyük artı özelliklerinden birisi iman sahibi olmasıdır. İman hem bir nur hem de bir kuvvet. Bugünkü ele alacağımız kısımda imanın insana ne derece bir güç, kuvvet verdiği, cesaret verdiği gayet harika bir misalle anlatılıyor. Bediüzzaman şöyle diyor: Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle Vilayat-ı Şarkiye namına ben de refakat ettim. Sultan Reşad, Abdülhamit'ten sonraki padişah ve Rumeli'ye bir seyahati var. O seyahatte Doğu illeri adına Bediüzzaman da davet edilmiş, katılıyor. Şimendiferimizde, trende iki mektepli mütefennin arkadaşla bir mübahese oldu. Benden sual ettiler ki, hamiyeti diniye mi yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli, daha lazım? Hamiyeti diniye, dinden gelen gayret. Hamiyeti milliye, bir ırka bağlı olmak, bir millete bağlı olmaktan meydana gelen kuvvet. Bunlardan hangisi daha kuvvetli, daha lazım? O zaman dedim, biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. İtibari, zahiri, arizi bir ayrılık var. Yani Müslümanlar değişik ırklara, milletlere mensup olabilir ama hepsi ümmet çatısı altında bir ve beraber oluyor. Ama nasıl ki işte falan kimse denildiğinde hangi milletten, bu noktadan itibari bir değerlendirme de oluyor. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. Yani din, insandaki milliyetçilik duygusunu da daha böyle canlı tutar, ona bir ruh gibi olur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman, hamiyeti diniye, avam ve havassa şamil oluyor. Yani din, avama da havassa da herkese hitap eder ve sıradan biri de dinin emirlerinden dolayı ve dinin ona bildirdiklerinden dolayı gerçekten bir kıymet kazanır ve çok büyük faaliyetlerde bulunabilir. Hamiyeti milliye yüzden birisine, yani menafi-i şahsiyesini millete feda edene has kalır. Ama milliyetçilik dediğimizde herkes fedakar olamaz. İşte milletime canım feda olsun, milletime her şeyim feda olsun, bunu diyebilen %1 ancaktır. Öyleyse hukuku umumiye içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Yani genel hukuk içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim ve kuvvet ve kalası olmalı. Yani din milliyetçiliği reddetmez. Ve herkes kendi yakınlarının, kendi milletinin daha ileriye gitmesini fıtri olarak arzu eder. Bunda bir sıkıntı da yok. Peygamberimize ırkçılık manası soruluyor. Mel asabiyye. Asabiyye nedir? Peygamberimiz şöyle cevap veriyor: zalim olduğunu bile bile kendi yakınını, kendinden olanı tercih etmektir ve ona yardım etmendir. Bu asabiyetin, yani ırkçılığın bir yorumu. Yoksa her insan kendi yakın çevresi ve bu arada milleti, elbette onlara faydalı olmak ister ve bu fıtri bir durumdur. Bu doğrudan ırkçılık manasında değil. Demek ki milliyetçilik gayreti hamiyeti İslamiye'ye hizmetkar olmalı, kuvveti olmalı ve kalası olmalı. Hususan biz Şarklılar, Garplılar gibi değiliz. Buradaki Şark, Garp, Türkiye'nin doğusu batısı değil de İslam dünyasına genelde doğu, Hristiyan dünyaya da genelde batı deniliyor. İşte biz Şarklılar, Avrupalılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim hissi dinidir. Yani doğu milletlerinde dinin insan üzerindeki etkisi daha fazla. Kaderi ezeli, ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhanı kat'isidir. Yani ekser peygamberler doğuda, Orta Doğu'da gelmiş. Tabi genel anlamda velikülli kavmin hat, her kavme yol gösteren vardır. Velikülli ümmetin rasul, her ümmete rasul gelmiştir. Ama ekseriyet itibariyle peygamberler Orta Doğu coğrafyasında gelmişler. Belki bunun bir sebebi şu olabilir. O zaman dünya nüfusu genelde oralarda yoğunlaşmış vaziyetteydi. Ve mesela Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet bunların üçü de Orta Doğu'da çıkmış olan dinler. Ve burada Bediüzzaman şöyle bir işaret görüyor. Doğu dünyasının Asya'yı harekete geçirecek olan dindir. Dinden gelen gayret onları yükseltecektir. Ve buna örnek veriyor. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun kat'i bir delilidir. İslam öncesi Araplara baktığımızda bunlar Bedeviydi, çöl Arabı ve medeniyetten pek nasipleri yok. Ama kendilerine hak geldiğinde, hak din geldiğinde ona sarıldılar ve kısa bir zamanda gerçekten çok büyük bir terakki, çok büyük bir ilerleyiş kaydettiler. Öyle ki o zamanki Araplara komşu olarak Bizans ve İran vardı, iki büyük devlet. Her iki devlet de Müslümanların karşısında tutunamadı ve İran tamamen İslam'a girdi. Ve Bizans'ın elinde olan yerler, topraklar, Anadolu toprakları gibi buralarda Müslümanların eline geçti. Ve bunlar çok kısa bir zamanda oldu ve bunu sağlayan da din. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım. Bediüzzaman satır aralarında da güzel mesajlar veriyor. Mesela treni değerlendirirken medrese-i seyyare diyor. Ona göre her yer medrese, dünyanın her tarafı. İşte trenle seyahat ederken tren bir medrese. Sahrada, dağlarda diyelim seyahat ederken sahralar ve dağ ona bir medrese. Öte yandan doğrudan kendi medresesi de olmuş. Orada talebeleriyle ders yapıyor. Orası da medrese. Ama gün gelir hapse girerse hapiste bir medrese-i Yusufiye. Ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Yani burada tabii ilk muhatapları trende ona bu soruyu soran iki mektepli mütefennin arkadaşı, yol arkadaşı. Ama zamanı da bir trene benzetti. Zamanın treninde hepimiz bir yere doğru gitmekteyiz. Ve dolayısıyla hem o iki kişiye bununla hitap ediyor hem de hepimize. Size de derim ki hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezci olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Yani din insanı gayrete getirir. Müslüman olmak kişide bir gayret uyandırır. Özellikle bu Türk ve Arap içinde tamamıyla mezci olmuş. Mesela Arap denildiğinde Müslüman hatıra gelir. Türk denildiğinde Müslüman hatıra gelir. Hatta Avrupa'da İslam'a girenlere bu da Türk oldu şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Yani ta arştan bize gelmiş nurani bir zincir din adına hamiyette bulunmak. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vüskadır. Urvetül vüska Kur'an'ı bir tabir ve gayet sağlam, kopmayacak ip anlamında. İşte biz İslam'a sarıldığımızda kopmayacak bir ipe sarılmış oluyoruz. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kal'adır dediğim vakit Bu iki münevver mektep muallimleri bana dediler: "Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir?" Yani milliyetçilik mi önde olmalı, yoksa din mi ön planda olmalı? Bunu soruyorlar. Bediüzzaman da dinin asıl olduğunu, milliyetin buna yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. O zaman diyorlar ki, bunun delili ne? Birden şimendiferimiz, yani tren, tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. 6 yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim: "İşte bu çocuk lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikati" der. Aralarında bu mübahese olurken tren tünelden çıkıyor ve bakıyorlar, daha 6 yaşına bile girmemiş bir çocuk trene gayet yakın bir yerde. Ve Bediüzzaman diyor ki, işte diyor, bu çocuk hal diliyle bizim sorumuza tam cevap veriyor. Bakınız, bu Dabbetül Arz. Treni Dabbetül Arz'a benzetiyor. Dabbetül Arz ayette geçen, hadislerde de biraz tafsilatı anlatılan bir şeydir. Yerden çıkan bir dabbe, kıyamet alameti olarak nazara verilir. Tabi tren Dabbetül Arz'dır anlamında değil burada. Bir benzetme var. Bakın, bu Dabbetül Arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada 1 metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O Dabbetül Arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum, yani çocuk, yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla 5 para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu Dabbetül Arz'ın, yani trenin hücumunu istihfaf ediyor, hafife alıyor ve kahramanlığıyla diyor: "Ey şimendifer, ey tren, sen rahat, yani gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın." Malum trenin sesi de olur ve bayağı bir bağırır. Ve tünele girerken, çıkarken çıkardığı sesler de var. Sebat ve metanetinin lisan-ı haliyle güya der: "Ey şimendifer." Yani sanki çocuk orada durmasıyla, trenden korkmamasıyla, metin bir duruş sergilemesiyle adeta şunu söylüyor: "Ey tren, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, yani dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istidadın altına alamazsın. Haydi yolunda git. Kumandanın izniyle yolundan geç." İşte bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde Rüstem-i İrani ya Herkül-i Yunani vacip kahramanlıklarıyla beraber tayyi zaman ederek o çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Çok güzel bir temsil. Rüstem-i İrani, İranlıların milli kahramanı. Herkül-i Yunani de Yunanlıların güç ve kuvvet yönüyle öne çıkan kahramanı. Bu çocuğun yerinde onlar olsaydı, trenin ne olduğunu bilmiyorlar. Ömürlerinde tren görmemişler. Birden tünelden böyle bir trenin çıktığını görseler acaba ne olurdu? Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdidi hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. Bunlar trenin ne olduğunu bilmiyorlar. Treni bir canavar gibi görüyorlar. Bir dabbetül arz gibi görüyorlar. İşte trenin gürültülü sesi var. Başından dumanlar çıkıyor. Arkasına vagonlarını almış. Adeta bir sürü gibi geliyor. Ve onlar trene bir metre mesafede bulunduklarında treni görseler korkularından kaçacaklar. O harika cesaretleriyle 1000 metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için muti bir merkep, yani itaatkar bir binek zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehhüm ederler. Temsil bu. Gayet harika bir temsil. İşte tünelden çıkan bir tren. Yanı başında 1 metre mesafede bir çocuk olsa trenin ne olduğunu bildiğinden korkmayacak. Ey tren, haydi geç git, bana zarar veremezsin diyecek. Ama bu çocuk yerine tarihten iki büyük kahraman, işte İranlıların Rüstem'i veya Yunanlıların Herkül'ü olsa, onlar zamanında tren olmadığından treni gördüklerinde çok büyük bir canavar tevehhüm edecekler. Arkasına 20 tane büyük arslanı almış, dehşetli bir arslan gibi hayal edecekler ve yiğitlik kaçmaktır deyip kaçacaklar. Tabii bu bir temsil. Bu temsilden gayet güzel bir hakikata giriyoruz. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı, imanı ve itminanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. Burada çocuğa bu güveni veren, bu cesareti veren şuna inanması. Bu tren bir nizamın esiri. Bu tren kendi keyfine göre ray dışında hareket edemez. Kendine çizilen yol neyse o yolda gitmeye mahkum. Öte yandan İranlıların Rüstem'i veya Yunanlıların Herkül'ünü bu durumda korkutan böyle bir imanlarının olmayışı. Ve onlar bunu müstakil bir varlık zannediyor. Kendi başına hareket eden, dilediğini yapan bir varlık zannediyor ve bundan dolayı korkuyorlar. Bunu hakikate şöyle uygulayabiliriz. Bir olayla bunu anlatayım. Ben 1980 yılında Ege Üniversitesi Astronomi bölümünü kazanmıştım. Orada öğrendiğim meselelerden biri şu oldu. Astronomi dersine giren hoca, işte yıldızlar, gezegenler, uzaydaki nizam, intizamı dersinde anlatıyor. Ama kendisi ateist birisi. Ve bu bir yerde konferansa gitmiş. Konferansında şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, ben size modern astronominin bize sunduğu en son bilgileri vermeye çalışacağım. Uzayı anlatacağım, yıldızları, gezegenleri anlatacağım. Ama sizden bir ricam var. Peşinde bana soru sormayacaksınız. Çünkü soru sorarsanız ne siz işin içinden çıkabilirsiniz, ne de ben, diyor. Bu adamı bu şekilde soru almaktan korkutan durum şu. Uzaydaki nizamı intizamı anlatacak. Mesela sadece Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar yıldız varmış. Bir kısmı güneşimizden daha büyük. Bunların her biri hareket halinde. Hiçbiri sabit değil. Bütün kainatta en az 100 milyar Samanyolu galaksisi gibi galaksi olduğu düşünülüyor. 200 milyar çarpı 100 milyar. Hayal edemeyeceğimiz rakamlar. Ve sadece Samanyolu galaksisini bir baştan bir başa kat etmeye kalkacak olsak 100 bin ışık yılı gerekiyor. Yani saniyede 300 bin kilometre yol alacağız. Bir saniye sonra biraz daha fazlasıyla Ay'a ulaşıyoruz. 8 dakika sonra Güneş'e varıyoruz. Ama Samanyolu galaksisini bir baştan bir başa kat etmek istersek 100 bin ışık yılı yol almamız gerekiyor. Tabii o ateist olan astronom profesörü bu bilgileri daha teknik olarak anlatıyor. Daha ayrıntılarıyla anlatıyor. Bana denilse ki bu kadar yıldızlar, bu kadar galaksiler birbirine çarpmadan hem de boşlukta altlarında bir direk olmadan nasıl bu şekilde dönüyor, hareket ediyor? Elbette bu sorunun altından kalkamayacak. Ve onun durumu işte Herkül misali veya İranlıların Rüstem'i misali bilgi var ama o bilgi onu korkutuyor. Ama bir Müslüman bu bilgileri bildiğinde Allahu Ekber diyor. Allah büyüktür. Ve Allah'ın kudreti her şeye yeter. Ve o her şeyi gayet kolay idare eder. Buna inandığından dolayı bu gibi bilgileri öğrenmek onun dehşetini artırmıyor, onun hayretini artırıyor. İşte bu noktada baktığımızda iman gerçekten her türlü kemalatın kaynağıdır ve cesaretin de en büyük kaynağı yine imandır. Bir insan hakiki imanı elde ettiğinde adeta kainata meydan okuyabilir.